Ayrım 9.
Bu oyunlar için özel bir tahtam var. Bu tahta kareler halinde oyulmuştur. Böylece oynanan taşların sıkıca oturması sağlanmıştır. Siyah dama taşlarının üzeri düzdür. Beyazlarınki ise bombelidir. Her dama taşının ortasında kazandığını belli edecek bir metal parçası yerleştirilecek bir delik bulunur. Satranç elemanları da iki boydadır. Beyazlar siyahlardan daha büyüktür. Böylece elimi tahtanın üzerinde gezdirerek hareketleri kolaylıkla takip edebilirim. Eğer tamamen yalnızsam ve boşluk hissediyorsam tek başıma iskambil kağıtları ile oynarım. Bu oyunu çok severim. Braille ile köşelerine kağıtların değerini gösteren işaretler konulmuş oyun kağıtlarını kullanırım. Eğer etrafta çocuklar varsa onlarla oynamaktan hoşlanırım. En küçük çocuk bile olsa anlaşabilirim ve şunu belirtmekten mutluluk duyarım ki çocuklar beni severler. Onlar beni yönlendirirler ve ilgilendikleri şeyleri bana gösterirler. Şüphesiz küçükler parmaklarıyla heceleyemezler. Fakat ben onların dudaklarından okumayı denerim. Eğer başaramazsam onlar ne demek istediklerini bana göstermenin bir yolunu bulurlar. Bazen ben yanlış anlarım ve yanlış bir şey yaparım. Çocuk güler ve biz yeni baştan başlarız. Onlara sık sık hikayeler anlatır ve bir oyun öğretirim. Zaman mutlu bir şekilde çabucak akıp geçer. Müzeler ve sanat galerileri de hoşlandığım yerlerdir. Muhtemelen birçok kişi benim yalnızca dokunma duyusu yoluyla heykellerden zevk alabildiğimi garip bulurlar. Ancak parmaklarım bir sanat eserinin çizgileri ve kıvrımlarında gezindikçe sanatçının ona vermiş olduğu düşünce ve duyguları keşfederler. Aynen dokunmama izin verilen canlı yüzlerde hissedebildiğim gibi tanrıların ve kahramanların heykellerinin yüzlerinde de isyan, cesaret ve aşk duygularını hissedebilirim. Yunan tanrı ve tanrıçalarının heykellerini sevdiğim gibi hayvan heykellerini de severim. Çalışma odamda Homer'in bir büstü var. Kolayca erişebileceğim ve bu güzel, üzgün yüzüne okunabileceğim bir yerde durur. O asil başın her çizgisini biliyorum. O yüz mücadele ve keder ifade ediyor. Görmeyen gözleri sanki ışığı ve eski Yunan uygarlığının mavi bulutlarını arıyor. Ağzı sert, dürüst ve narindir. O bir şairin ve kederle tanışmış bir insanın yüzüdür. Şüphesiz o da benim gibi kör olduğundan kendisine karşı büyük yakınlık duyuyorum. Hayalimde Homer'in bir kamptan diğerine mütereddit adımlarla giderken söylediği şarkıyı duyabiliyorum. Yaşamın, aşkın, savaşın ve asil bir yarışın muhteşem başarılarının şarkısını söylüyor. O müthiş bir şarkıydı ve her yaşta insan o şarkıya hayrandı. Bazen ellerin bir heykelin güzelliğini gözlerden daha iyi hissedip hissedemeyeceğini düşünürüm. Çizgilerin ve kıvrımların akışının dokunmakla daha iyi hissedilebileceğini sanıyorum. Bu gerçek. Heykellerine dokunduğum zaman kendimi eski Yunanlara çok yakın hissediyorum. Diğerlerinden daha seyrek olsa da benim için bir başka zevk de tiyatroya gitmektir. Bir oyun sahnelenirken bana anlatılmasından çok hoşlanırım. Bu onu okumaktan daha iyidir. Çünkü kendimi heyecanlı olayların ortasında hissetmemi sağlar. Nerede olduğunuzu unutturup kısa bir süre için sizi güzel geçmişte yaşanabilme gücüne sahip birkaç büyük aktör ve aktrisle tanışmıştım. Miss Ellen Terry'nin elbiselerine ve yüzüne ideal bir kraliçe rolünden hemen sonra dokunmama izin verilmişti. Kral rolünü oynayan Miss Henry Irving de onun arkasında duruyordu. Her ikisinin de bana nasıl şahane göründüğünü hiçbir zaman unutmayacağım. Mr. Jefferson'ı da tanıyorum. Onu arkadaşlarım arasında saymaktan gurur duyuyorum. Ne zaman oynadığı yerde bulunursam onu seyretmeye giderim. Onu ilk gördüğüm zaman New York'ta okuyordum. Rip Van Winkle oynuyordu. Hikayeyi birçok kez okumuştum fakat oyundaki Rip'in yavaş ve nazik oyunun cazibesini hiç hissetmemiştim. Miss Jefferson Rip rolünü güzellik ve hüzünle oynuyordu. Rip'in silüeti parmaklarımdan hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Oyundan sonra Miss Sullivan beni Mr. Jefferson ile tanıştırmaya götürdü. Mr. Jefferson yüzüne dokunmama izin verdi. Böylece o uzun, acayip uykudan gözlerinin nasıl baktığını hayal edebildim. Ve o bana zavallı Rip'in durumunun ne kadar zor olduğunu gösterdi. Onu rakiplerde de gördüm. Bir keresinde kendisini Boston'da ziyaret ettiğim sırada oğluyla birlikte bu oyunun en ilginç bölümlerini benim için oynadılar. Bütün hareketleri ellerimle izledim. Önce büyük bir masaya oturdular. Daha sonra kılıçlarla savaştılar. Eğer oyun bana yalnızca hecelenseydi, oyunun nasıl komik olduğunu ve kılıç savaşının nasıl heyecanlı olduğunu anlayamazdım. Aynı gün öğleden sonra Mr. Jefferson, Rip Van Winkle çeşitli bölümlerini benim için oynadı. Benden oyunun her satırında yapılması gereken hareketleri yapabildiğim kadarıyla göstermemi istedi. Şüphesiz yalnızca tahmin edebiliyordum. Fakat yaptığı her hareket oyunun her satırına tamamen uygun gibi geliyordu bana. Yaptığı her şey sanki yaşamın kendisi ya da en azından her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiği ideal bir yaşam gibiydi. Tiyatroya ilk gidişimi iyi hatırlıyorum. 20 yıl önceydi. Küçük aktris Elsie Losty Boston'daydı ve Miss Sullivan beni Prens ve Yoksul Adam oyununda onu izlemeye götürdü. Bu küçük oyun boyunca neşeden üzüntüye, kederden sevince dönüşen duyguları hiçbir zaman unutmayacağım. Oyundaki harika çocuğu da daima hatırlayacağım. Oyundan sonra kraliyet elbiseleri hala üzerindeyken onunla tanışmama izin verildi. O kadar geniş bir seyirci önünde oynamasına rağmen hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden ayakta, omuzlarına dökülen altın saçlarıyla gülümseyen Elsie'den daha sevimli ve zeki bir çocuk bulmak zordur. O sıralarda konuşmayı yeni öğreniyordum ve onunla tanışmadan önce adını tam olarak söyleyinceye kadar tekrar etmiştim. Konuştuğum birkaç kelimeyi anladığı ve beni selamlamak üzere elini uzattığı zaman çok mutlu oldum. Gördüğünüz gibi bütün sınırlılıklarına rağmen yaşantımın güzel dünya ile bağlantıları vardı. Her şey onun harikasıdır, hatta karanlık ve sessizlik bile. Bense halimden memnun olmayı öğrendim. Bazen kendimi kapalı bir kapının ardında kendi başına oturan bir kişi gibi yapayalnız hissettiğim bir gerçektir. Kapının iç tarafında ışık, müzik ve dostluk vardır. Fakat ben oraya giremem. Kader beni dışarıda tutar. Kendime böyle bir kaderin adaletini sorduğum ve acı düşüncelere kapıldığım zamanlarda karanlık anlar yaşarım. Sonra umut tekrar geri döner. Ve kendini unutmanın bir eğlence olduğunu hatırlarım. Böylece başkalarının gözlerindeki ışığı kendi güneşim, kulaklarındaki müziği kendi şarkım ve dudaklarındaki gülümsemeyi kendi mutluluğum yapmaya çalışırım. 13. Bölüm. Keşke bu kitaba beni mutlu eden bütün insanların isimlerini koyabilseydim. Onlardan bazıları ünlü kişilerdir ve birçokları tarafından sevilirler. Diğerleri okuyucularımın çoğunun hiç tanımadığı kimselerdir. Fakat yaşamlarını zenginleştirdikleri kişiler tarafından hiçbir zaman unutulmayacaklardır. Birlikte olduğumuz zaman huzur ve mutluluk duyduğumuz, sıcak ve iyi insanlarla tanışmak ne müthiş bir olaydır. Onlar bize yaşamda var olan yeni olanakları ve dünyadaki yeni güzellikleri gösterirler. Sık sık bana sorulur, insanlar seni sıkmıyor mu? Bu soru ile ne demek istediklerini açıkça anlayamıyorum. Şüphesiz aptalca ya da meraklı konuşmalardan hoşlanmıyorum. Gazete yazarlarının çarpıcı başlıklarıyla fazla ilgilenmiyorum. İnsanların benimle ancak anlayabileceğimi düşündükleri için basit bir dille konuşmaya çalışmalarından hoşlanmıyorum. O insanlar tıpkı sizinle yürürken adımlarını size uydurmak üzere kısaltmaya çalışan kişilere benziyorlar. Her iki durumda da onlar olmadıkları bir şey olmaya çalışıyorlar ve bu da benim canımı sıkıyor. Tanıştığım insanların elleri bana onlar hakkında çok şeyler söyler. Öylesine nükteden yoksun insanlar tanıdım ki soğuk parmaklarını tutmak, kış fırtınasında ellerimi ovuşturmak gibiydi. Diğer insanların ellerinde ise o kadar çok güneş ışığı vardı ki kalbimi ısıtıyorlardı. Bu yalnızca bir çocuğun elleri olabilir. Fakat onda benim için görebilen insanlara yönelen sevgi dolu bir bakıştaki kadar mutluluk vardır. Arkadaşça mektuplar bana gerçek mutluluk verir. Çok uzaklarda hiç görmediğim arkadaşlarım vardı. Aslında o kadar çok mektup alıyordum ki her zaman onlara cevap verme olanağı bulamıyordum. Fakat burada şunu belirtmek isterim ki onları cevaplamasam bile yazdıkları nazik sözlere daima minnettarlık duydum. Birçok büyük adam tanımış olmanın avantajına sahiptim. Yalnızca Bishop Brooks'u tanıyanlar bu dostluğun bana verdiği zevki değerlendirebilir. Çocukken dizlerine oturarak onun büyük elini bir elimin içinde tutarak Miss Sullivan'ın diğer elime hecelediği, Tanrı ve ruh alemi hakkındaki güzel sözlerini dinlemeye bayılırdım. Onu bir çocuğun merak ve coşkusu ile dinlerdim. Şüphesiz ki ruhum onunki kadar yüce değildi. Fakat o bana yaşamdaki gerçek mutluluk duygusunu kazandırdı ve ben büyüdükçe güzellik ve anlamca büyüyen güzel bir düşünceyi hiç bırakmadım. Bir keresinde neden bu kadar çok farklı din olduğunu öğrenmek istediğimde, yalnızca bir tek gerçek din vardır Helen, sevginin dini. Bütün kalbin ve ruhunla Tanrı'yı sev. Elinden geldiğince dünyadaki insanları sev ve unutma ki iyilik yapma fırsatları kötülük yapma fırsatlarından daha fazladır. Cennetin anahtarına böylece sahip olursun, demişti. Onun hayatı bu gerçeği gayet iyi ortaya koyuyordu. Yüce ruhunda sevgi ve engin bilgi inançla kaynaştırılmıştı. Bana herhangi bir kilisenin inançlarını değil, iki büyük fikir kazandırdı. Tanrı'nın hepimizin babası olduğu ve tüm insanların kardeşi olduğu. Bu gerçeklerin, bütün inançların ve bütün ibadet biçimlerinin temeli olduğunu hissetmemi sağladı. Tanrı sevgidir, Tanrı bizim babamızdır ve bizler onun çocuklarıyız. Sonunda doğrular yanlışlara karşı daima kazanır. Cennette beni bekleyen sevgili dostlarım olduğunu hatırlamanın dışında gelecek hakkında düşünmekten çok mutlu olurum. Geçirdiğim yıllara rağmen onlar bana o kadar yakın görünüyorlardı ki herhangi bir anda elimi sıkıp bana ebediyete göç etmen önceki gibi güzel sözler söyleyeceklerini düşünmek garip gelmiyor. Bishop Brooks öldüğünden bu yana İncil'i baştan sona okudum. Ayrıca aralarında Swedenborg'un Cennet ve Cehennemi, Drummond'un İnsanlığın Tırmanışı'nın da bulunduğu diğer bazı dini kitapları da okudum. Bishop Brooks'un sevgiye inanışından daha ruh doyurucu hiçbir dini inanç bulamadım. Mr. Henry Drummond'u tanıdım. Onun güçlü ve sıcak tokalaşmasının hatırası bir dua gibidir. O sempatik bir arkadaştı. Öyle çok şey bilirdi ve o kadar sıcak ve nazikti ki onunla birlikteyken sıkıntı duymak imkansızdı. Doktor Oliver Wendell Holmes'u ilk gördüğüm anı iyi hatırlarım. Miss Sullivan ile beni bir pazar öğleden sonra kendisini ziyaret etmek üzere davet etmişti. Konuşmayı öğrenmemden hemen sonra ilkbaharın ilk günleriydi. Önce kendisini sıcak bir ateşin yandığı şöminenin yanında büyük bir sandalyede otururken bulduk. Oradan kütüphanesine geçtik. Bize geçmişte kalan mutlu günlerini düşünmekte olduğunu söyledi. Odada kitaplarla dolu olduğunu hissettiren bir deri ve baskı kokusu vardı. Ben de elimi onları bulmak üzere uzattım. Parmaklarım Tennyson'un şiirlerinin toplandığı güzel bir kitaba değdi. Miss Sullivan onun ne olduğunu bana anlatınca Tennyson'un şiirlerinden ezbere bildiğim birinin bazı mısralarını söylemeye başladım. Fakat aniden durduk. Ellerimin üzerinde gözyaşları hissettim. Mr. Holmes'ı ağlatmıştım. Çok üzüldüm. İncelemek üzere bana değişik, ilginç şeyler getirirken beni kendi koltuğuna oturttu. İsteği üzerine o sıralarda en sevdiğim şiir olan The Chambered Nautilus'u ezbere okudum. Dr. Holmes'u birkaç kez gördükten sonra onu bir şair olarak sevdiğim kadar bir insan olarak da sevmeye başladım. Güzel bir yaz günü Dr. Holmes ile buluşmamdan az sonra Miss Sullivan ve ben John Greenleaf Whittier'ı Merrimack Nehri'nin üzerindeki sakin ve huzur içindeki evinde ziyaret ettik. Centilmence kibarlığıyla kalbimi kazandı. Kabartma baskı ile yazılmış bir şiir kitabı vardı. Okul günlerindeyi okudum. Kelimeleri o kadar güzel söylemiştim ki bu onu coşturdu ve beni anlamakta güçlük çekmediğini ifade etti. Daha sonra ona şiir hakkında birkaç soru sordum ve ellerimi dudaklarına koyarak onun cevaplarını okudum. Şiirdeki küçük çocuğun kendisi kızın isminin de Sally olduğunu ve şu anda unuttuğum birçok şey söyledi. Onun için bir başka şiir daha okudum. Daha sonra kütüphanesine gittik. Öğretmenime imzasını verdi ve çalışmasına hayran olduğunu söyledi. Sonra beni kapıya kadar geçirdi ve şefkatle alnımdan öptü. Kendisine gelecek yaz tekrar ziyaret etmeye söz verdim. Fakat ben gidemeden o ölmüştü. Doktor Edward Everett hala benim en eski dostlarımdan biridir. 8 yaşımdan beri kendisini tanıyorum. Yıllar geçtikçe kendisine olan sevgim daha da arttı. Onun aklı, şefkatli ilgisi bana ve Miss Sullivan'a birçok zor durumda yardımcı oldu. Başarmaları gereken zor işleri olan birçok insana da bize yardım ettiği biçimde yardım etmişti. O, insanlara inanmanın, yaşamanın ve özgür olmanın anlamını göstermişti. Öğrettiklerini kendi yaşamında da gayet güzel bir biçimde görebilmiştik. Memleketine olan sevgisini, en önemsiz kişi bile olsa herkese karşı olan şefkatini ve daha iyi yaşama konusundaki o içten arzusunu. Doktor Alexander Graham Bell ile ilk tanışmamı anlatmıştım. Daha sonra Washington'da Cape Breton adasındaki evinde kendisiyle birçok mutlu gün geçirdim. Onun çalışma odasında deneyleri hakkında bana anlattıklarını saatlerce coşkuyla dinledim. Deniz kıyısına yakın tarlalarda uçurtma uçurmasına yardım ettim. Bunların havacılığın gelişmesi açısından çok önemli olan doğa kanunlarını öğrenmekte yardımcı olduğunu düşünürdüm. Doktor Bell, bilimin birçok alanında pek çok şey bilir ve bütün konuları, en zor kuramları bile olsa ilginç kılmayı başarırdı. Sizin bile biraz fazla zamanınız varsa bir kâşif olabileceğiniz hissini verirdi. Bazen tuhaf bir kişi, bazen bir şair gibiydi. Çocukları çok sever ve kollarında sağır bir çocuk tutmaktan çok mutlu olurdu. Sağırlar için yapmış olduğu çalışmalar yaşayan ve yaşayacak olan çocuklara bile yardımcı olacaktır. Ona hem kendi yaptıklarından hem de diğer insanları bir şeyler yapmak üzere etkilemiş olmasından dolayı hayranım. New York'ta geçirdiğim 2 yıl boyunca isimlerini sık sık duyduğum ama hiçbir zaman tanışmayı umut etmediğim seçkin insanlarla konuşma fırsatı buldum. Onların çoğu ile yakın arkadaşım Harper's dergisinin tiyatro eleştirmeni ve yazar Mr. Lawrence Sutton'un evinde tanıştım. Onu ve sevgili Mrs. Sutton'ı mutlu yuvalarında ziyaret etmek, güzel kütüphanelerini görmek ve arkadaşlarının onlar hakkında yazmış oldukları parlak ve güzel düşünceleri okumak güzel bir şeydi. Gerçeği söylemek gerekirse Mr. Hutton herkes hakkında en nazik düşünceleri ve en iyi hisleri taşıma meziyetine sahiptir. Mr. Hutton gerçek bir arkadaştır. Kendisine en tatlı duyguları ve en değerli şeyleri tattığım için minnettarım. Kolej eğitimim sırasında bana birçok kere danışmanlık etmiş ve yardımda bulunmuştur. Çalışmamı özellikle zor ve usandırıcı bulduğum zamanlar bana sevinmemi ve gururlanmamı sağlayan mektuplar yazar, sıkıcı görevlerin ardından daima daha kolay işlerin geldiğini öğretirdi. Mr. Hutton birçok edebiyatçı arkadaşına beni tanıştırdı. Bunların en önemlileri Mr. William Dean Howells ve Mark Twain'dir. Ayrıca Mr. Richard Watson Gilder, Mr. Edmund Clarence Stedman, coşku dolu bir hikaye anlatıcısı olduğu kadar harikulade bir arkadaştı da. Onun sempatisi öylesine büyüktü ki, onunla ilgili olarak yaşayan her canlıya aşıktır demek yanlış olmaz. Bir keresinde Mr. Warner beni, ormanların sevgili şairi Mr. John Burroughs'u görmeye götürdü. Her ikisi de nazik ve sempatikti ve ben yazılarında hissettiğim zeka kadar davranışlarındaki çekiciliği de duydum. Bu edebi insanlara bir konudan diğerine geçerek konuşmalarında, derin tartışmalar yaptıklarında ve zekalarını ortaya koyan ateşli konuşmalarında ayak uyduramıyordum. Yanlarında kendimi babasının uzun adımlarına yetişmeye çalışan küçük bir oğlan çocuğu gibi hissediyordum. Fakat onlar bana çok nazik davranıyorlardı. Mr. Gilder bana piramitler ülkesindeki geniş çölde ay ışığı altında yaptığı yolculukları anlattı. Bir mektubunda da bana kağıdın altına imzasını anlayabileceğim biçimde derin olarak attığını yazdı. Bu bana Dr. Hale'in de imzasını Braille ile atarak yazısına kişisel bir dokunaklık kazandırdığını hatırlattı. Mark Twain'in dudaklarından da güzel hikayelerinden bir ya da ikisini okumuştum. Her şeyi tokalaştığında muhtemelen gözlerinde parlayan neşeyi fark edebilirim. Alaycı hikayeler anlattığı zaman bile kalbinin insan sevgisiyle dolu olduğunu hissedebilirsiniz. New York'ta daha birçok ilginç insanla tanıştım. St. Nicholas'ın başyazarı Mrs. Mary Mapes Dodge, Patsy'nin yazarı Kate Douglas Wiggin. Bu insanlar bana kendi kitaplarını verdiler. Çok güzel mektuplar yazdılar ve bana tekrar tekrar anlatılmasından çok hoşlandığım resimler gönderdiler. Bütün arkadaşlarımı burada anlatmak için yer yok. Yalnızca 2 tanesinden daha bahsedeceğim. Birisi kendisini evinde sık sık ziyaret ettiğim Mrs. William Tove. O daima insanları mutlu etmek için bir şeyler yapar. Onun cömert davranışları ve zekice tavsiyeleri öğretmenimi ve beni kendisini tanıdığım yıllar boyunca hiçbir zaman yanıltmamıştır. Son arkadaşımın ismini yazamıyorum fakat kendisine çok büyük bir borcum var. onun cömert kalbi ve sevgi dolu ilgisi koleje gitmemi sağladı. Kendisi güçlü ve meşhur bir kişidir. Harikulade yetenekleri herkesin ona saygı duymasını sağlar. Herkese karşı naziktir. Hiç kimsenin görmediği ya da bilmediği birçok iyi şeyler yapar. Arkadaşlarım yaşam öykümü çok fazla etkilemişlerdir. Onlar bin bir türlü yolla sınırlıklarımı güzel avantajlara döndürmüşler ve bana duyma ve görme eksiğimin gölgesinde huzur ve mutlulukla yürümekte yardımcı olmuşlardır. Kitabın sonu 1 Nisan 2000.